أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 25. söz Mucizat-ı Kur'ani Risalesinden 5. lem'a Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyeti harikadır. Bunda 5 ışık var. Birinci ışık, üslubu Kur'an'ın o kadar acayip bir cemiyeti var ki, bir tek sure, kainatı içine alan bahri muhiti Kur'an'ı içine alır. Bir tek ayet, o surenin hazinesini içine alır. Ayetlerin çoğu, her birisi, birer küçük sure, surelerin çoğu, her birisi, birer küçük Kur'an'dır. İşte şu i'caz kârâne icazdan büyük bir lütfu irşattır ve güzel bir teshildir. Çünkü herkes her vakit Kur'an'a muhtaç olduğu halde ya kabavetinden veya başka esbaba binaen her vakit bütün Kur'an'ı okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar Kur'an'dan mahrum kalmamak için her bir sure birer küçük Kur'an hükmüne hatta her bir uzun ayet birer kısa sure makamına geçer. Hatta Kur'an Fatiha'da Fatiha dahi Besmele'de münderiç olduğuna ehli keşif müttefiktirler. Şu hakikata burhan ise ehli tahkikin icmağıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinin değişik boyutları burada işleniyor. Yaklaşık 40 kadar değişik yönden Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğu izah ediliyor. Bunlardan birisi de Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyeti harikadır. İcaz, veciz demek. İcaz ise mucize demek. Bazen bu kelimeleri karıştırıyoruz. Öz, hulasa, kısa ifadelerle çok manaları içine alan itibariyle veciz, Türkçe'de geçen bir kelime. Buradaki kullanılan ifade icazdır. Yani veciz olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in veciz olması. Şimdi onu önce şu açıdan aldı. Üslubu Kur'an'ın o kadar acayip bir cemiyeti var ki, yani içine alması, Kur'an üslubunun o kadar çok cemiyeti yani içeriğinde toplaması. Neyi toplayacak şimdi söyleyecek. Bir tek sure kainatı içine alan bahri muhiti Kur'an'ı içine alır. Yani kainat da bir Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim de Kur'an'dır. Ama kainat kitabına Kainat kitabına da burada Kur'an ifadesini kullandı. Çok enteresan. Bahri muhiti Kur'an'ı içine alır. Kainat Allah'ın irade sıfatından, Kur'an kelam sıfatından. Kelam sıfatından gelen Kur'an, irade sıfatından gelen kainatı içine alıyor. Onun için hatırlarsanız Bediüzzaman Hazretleri Cenab-ı Hakk'ı anlatan üç büyük külli muarrif var tabirini kullanır. Külli muarrif. Yani Cenab-ı Hakk'ı bütün sıfat, esma, şunat ve zatıyla anlatan üç tane, tarif eden üç tane külli muarriften bahsediyor. Bunun birisi Kitab-ı Kebir-i Kainat'tır diyor. Yani kainat kitabıdır. Birisi Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Birisi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Demek ki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabında yazdığı bütün hakikatleri içine alan tek kitaptır, cami kitaptır. Onun için Kur'an-ı Kerim bahri muhiti Kur'an'ı içine alıyor. Yani kainatı tabiri caizse her şeyi ihata eden bir denize o denizin de her şeyin içinde bulunduran kitaba Kur'an-ı Kerim. şöyle ifade edilebilir, bir benzetme olsun diye. Nasıl ki bir ağacın her şeyini onun meyvesi için alıyor, tabiri caizse, veya bir ağacın bütün programını, bütün özelliklerini, evvelini, ahirini, zahirini, batınını, bütün hakikatleri anlatan bir elimizde katalog olsa, ağacın her şeyiyle tabiri caizse, ağaçta olup da o kataloğa girmeyen hiçbir şey kalmasa, tabiri caizse, ne deriz? Ha, bu katalog bu ağacı içine alıyor. Ne varsa, ne olmuşsa, şu an ne oluyorsa ve bu ağaçtan daha sonra ne olacaksa tamamını içine alıyor denildiği gibi, sanki Cenab-ı Hak Nur Muhammed'i yarattığından bugüne kadar ve şu anda yaratılanlar ve yaratacakları kabirde, haşirde, sıratta, cennette ve cehennemde ebediyen yaratacaklarının tamamını içinde bulunduran bir ferman-ı azam Kur'an-ı Kerim. Cemiyetini bu anlamda ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in cemiyetinin veciz olmasını bu anlamda. Yani kısa ve öz gibi görünmesi, zannedilmesin ki az şey ifade ediyor. Mesela elinize incir çekirdeğini alın. Ağacın en cüzisidir değil mi? En küçük parçasıdır. Alın elinize bir tane incir çekirdeği. Ama bak, incir ağacının programını içine alıyor. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan, Allah'ın kelamı ismine mahsar olan tek kitap, Cenab-ı Hakk'ın kainat alemlerinde yarattığı, şu anda yaratıyor olduğu ve yaratacağı her şeyi içinde bulunduruyor. Bir de okuyalım cümleyi. Kur'an'ın o kadar acayip bir cemiyeti var ki bir tek sure kainatı içine alan bahri muhiti Kur'an'ı içine alır. Demek ki Kur'an kainatı içine alıyor. Bir tek sure de Kur'an'ı içine alıyor. Ah, maşallah. Yani bunu Üstad Hazretleri İşaret-ül İcaz'da bir örnekle, İşaret-ül İcaz'da bir açıklama ile, Mesnevi Nuri'de bir örnekle açıklıyor. Ben ifade etmeye çalışayım. Kur'an-ı Kerim muşahhas olduğu halde efrat sahibi olan külli gibi tarif edilir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim normalde müşahhas elimizde bir kitap değil mi? Fakat diyor efrat sahibi olan külli gibi tarif olunur. Buna bir örnek verelim. Mesela insan dediğimiz zaman insanlık akla gelir. Ama her bir insan bütün insanlıkta bulunan özellikler içinde bulundurur. Yani siz bir insanı iyi incelerseniz kainattaki yaratılan bütün insanların özelliklerini tek tek çıkarırsınız. İfade edebildim mi? Ha, buna biz efrat sahibi külli deniyor. Yani kendisi bir tane ama kendi cinsinden olan her şeyi içinde bulunduruyor. İşte diyor Kur'an-ı Kerim her ne kadar müşahhas olarak elimizde görünüyor ise de Kur'an'ın her bir cüzü, her bir parçası bütün Kur'an'ı içinde bulunduruyor. Onun için bir suresine, bir ayetine, hatta en son dedi değil mi? Fatiha, Kur'an Fatiha'da Besmele'de özetlenmiş, içinde bulunduruyor. Bunu da Mesnevi Nuriye'de geçen bir örnekle şöyle ifade ediyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bir ağacın çekirdeği, ağacın parçası olması yönünden onun bir cüzüdür. Cüz, parça diyoruz yani. Kısım, bir bölüm demek. Yani elimize maddi olarak alıyoruz, oradan bir parça çekiyoruz, bir çekirdeğini. Ağacın bir parçasıdır. Tutun şöyle elinizle, bir parçasıdır. Bu açıdan ağaç küldür, bir bütündür. Ağacın çekirdeği ise bir parçadır, kısımdır, bir bölümdür. Fakat o çekirdek ağacın bütün programını, bütün özelliklerini içinde bulundurması yönüyle çekirdek olur cüz'i, ağaç olur külli. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den bir tek çekirdek alın şöyle. Kur'an'ın her tarafı çekirdek. Kur'an ağacından bir tane sure çekin, bir tane ayet çekin, bir tane kelime çekin hatta. O Kur'an'ın bir parçası olduğu halde, bir cüzü, bir kısmı olduğu halde, aynen o çekirdeğin ağacın bütün programın içinde bulundurması gibi, o Kur'an parçacığı da Kur'an'ın bütün içinde bulunduruyor. İşte diyor Kur'an'ın cemiyeti hem bütün Kur'an olarak kainatı içinde bulundurması, hem Kur'an'ın her bir suresinin o koca Kur'an'ı içinde bulundurması, her bir ayetinin yine Kur'an içinde bulundurması ve her bir kelimesi hakeza. Allah Allah. Bu Allah'ın kainatta gösterdiği çok örnekleri var bunun. İnsan bu örnekleri görebilir. Mesela insan kainatın özetiymiş. Onun için insana küçük kainat diyorlar. İnsan. Biraz daha inin aşağıya. İnsanın bir hücresi insanın özeti. Bakın Allah'ın kainat yarattığı o kadar çok örnekler var ki. Elhamdülillah. Kainattan insanı süzüp, insandan da hücresini süzüp, bütün insanın özelliklerini hücresinde yaratan Allah, niye kainatın bütün hakikatlerini süzüp Kur'an-ı Kerim'de kelamıyla bize göstermesin? Öyleyse niye Kur'an-ı Kerim'deki bütün hakikatları onun bir hücresi olan bir ayetinde, bir kelimesinde göstermesin? Allah'ın işi. Onun için cemiyeti itibariyle Kur'an'ın üslubu ve veciz olması mucizedir. Bir benzeri getirilemez. Ne gibi? İnsan kainattan süzülmüş, getirin bakalım bir benzerini dediğimiz zaman nasıl imkansızsa Allah Kur'an'ı kainatın hakikatlarından süzmüştür. Getirin bakalım bir benzerini dediğimiz zaman. Yoksa 3-5 kelimeyi bir araya getirip Arapça işte ona benzettim demekle Kur'an-ı Kerim'e benzer getirilmiş olmazsın yani. Kur'an-ı Kerim'in benzerinin getirilmesinin bir yönü bu anlamda getireceksin. Nasıl Allah kainatta bütün hakikatleri, bütün mahiyeti her şeyle Kur'an'da toplamış, sen de öyle bir ifade kullanacaksın ki o özelliği taşısın. Bu açıdan da getiremezsiniz. Kur'an'ın bir örneğini demek istiyor yani. 3-5 kelimeye getirip de bir araya Arapça, ha ben de bak örneğini getirdim. Hani şey demiş ya, Müseylemel Kezzab. Müseylemel Kezzab biraz da belagattan anlayan bir adammış. Ama şimdi demiş ki hani el kari'atü mel kari'ah ve ma edrake mel kari'ah ayet-i kerimesi nazil olunca o da kendi kendine demiş el fil mel fil ve ma edrake mel fil. Fil nedir biliyor musun? Sen filin ne olduğunu ne bileceksin falan de böyle hezeyanvari uydurma şeyler. Allah Allah. Kendisi de başlamış gülmeye sözünü söyledikten sonra. Ya böyle olur mu canım? Evet işte elhamdülillah. Ayetlerin çoğu her birisi birer küçük sure, surelerin çoğu her birisi birer küçük Kur'an'dır. Bak onun için her bir ayete Kur'an denilir. Bak dikkat edin bu çok önemli bir ifade. Her bir ayete Kur'an denilir. Evet denilebilir yani. Çok enteresan. Çünkü ha peki Cenab-ı Hakk'ın bu veciz yönüyle Kur'an'ın bir benzerini getirilemeyeceğine bir özellik olması itibariyle bir de diyor ki peki Allah'ın bunu böyle göndermesinin başka hikmeti ne? Bir hikmeti de şu bize bakan yönü özellikle Müslümanlara bakan Kur'an'ı her zaman her yerde okumaya fırsat bulamayanlara bakan bir yönünü anlatıyor. Çünkü herkes her vakit Kur'an'a muhtaç olduğu halde herkes her vakit sınır koymadı. Herkes her vakit. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu Kur'an-ı Kerim'i her zaman okuyor muydu? Evet. O zaman peygamberimizden tutun onun en aşağıdaki ümmetine kadar. Peki müminler Kur'an'ın hakikatlerine muhtaç da peki kafirler muhtaç değil mi? Onlar da muhtaç. Ama onlar bunun farkında değiller. Ayrı mesele. Burada bir cümleyle ifade edeyim. Bunların müzakere edilmesi lazım. Bunu toplantılarımızda, sohbetlerimizde, ailemizle beraber otururken, bir arkadaşımızla beraber sohbet ederken müzakere etmemiz lazım. Şimdi zaman zaman Kur'an-ı Kerim'in 1400 sene önce nazil olduğunu ve bugünün insanlarına hitap edip etmeyeceği şeklinde tartışmalara muhatap oluyoruz. Çok o konunun içine girmeyeceğim de bir cümleyle ifade edeceğim. Şimdi bir defa Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Önce onu sanki bir insan sözüymüş gibi aşağıya düşürüyorlar. Sonra da canım 1400 sene önce yazılmış bir kitap diyerek, haşa, bir insan yazmış gibi. Önce öyle bir hüküm koyuyorlar. Sonra da canım bugün bizim günümüze nasıl hitap etsin? Günümüzün insanlarını, medeniyetini, sosyolojisini, neyse, bu ihtiyaçlar nasıl karşılasın diyerek yanlış çıktıkları yoldan yanlış bir sonuca ulaşıyorlar. Tabi yanlış çıkılan yoldan yanlış gidilir. Bir örnek verecektim ama söylemeyeceğim. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam dünyaya geldi, cennetten gönderildi, dünyada bir güneşle muhatap oldu. Semada bir kandil yeryüzünü ısıtıyor, ışıtıyor. Allah ona bütün isimleri öğrettiği için her bir hadisenin, her bir olayın iç yüzünü Allah ona öğretmişti. Koca dünya o güneşin etrafında döndürülüyor. Şimdi Adem Aleyhisselam Allah'ın bildirdiği ilim sayesinde güneşin lüzumunu, güneşe muhtaç olduğumuzu, güneşsiz dünya hayatının olamayacağını anladı. O gün itibaren insanlar da güneşten istifade etmeye devam ettiler ister istemez, değil mi? Peki. Şimdi Adem Aleyhisselam on binlerce yıl önce, 7000 yıl tahmin ediyoruz bir hadis-i şeriften dolayı. 7000 yıl önce Hazreti Adem babamız bu güneşten istifade ediyordu. Evet. Ya artık 7000 senedir insan terakki etti. Şu kadar medeniyete ulaştık. Ay'a çıktık. Artık güneş olmasa da olur diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Çünkü Allah onu bizim için hayati bir şey olarak yaratmış. Hayati bir unsur olarak yaratmış. Geçelim. Adem babamızın iki gözü vardı. Bir insan iki göz. Daha başka göz yok. İnsan gözü iki tane. Ama çok değerli, değil mi? Paha biçilemez. Sonra Havva annemiz yarattı Cenab-ı Hak Adem babamızdan. Oldu dört göz. Peki iki göz varken çok kıymetliydi de Adem babamızın gözleri. Dört tane olunca azaldı mı kıymeti? Şimdi 12 milyar göz var tahminen. Giden gözlerle gelen gözleri hesap etmeyelim. Yaşayan 12 milyar insan göz var. Çok aldı canım. Adem babamız zamanında iki tane göz vardı. Değeri çok kıymetliydi ama şimdi gözler çoğaldı, değeri azaldı denebilir mi? Allah'ın yarattığı bir güneş. Allah'ın insana ihsan ettiği bir göz. Zaman geçmekle eskimiyorsa, pörsümüyorsa, kıymetini ve değerini azaltmıyorsa, Allah'ın kelamı olan Kur'an nasıl 1500 sene geçmekle haşa eskisin, pörsüsün? O zaman çok lazımdı insanlığa da, şimdi haşa ihtiyacımız yok denebilir mi? Olayı Allah ile irtibatını keserek değerini düşürüyorlar. Sonra da haşa ya, Kur'an Allah kelamıdır. Kıyamete kadar insanlığın maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılayacak özelliktedir. Evet. Onun için Kur'an'a herkes her zaman muhtaçtır. Oradan çıktı mesele. Kur'an'a diyor herkes her vakit Kur'an'a muhtaç olduğu halde ya kabavetinden veya başka esbaba binaen nezih konuşuyor. Üstad Hazretleri bizi hırpalamıyor, kırmıyor kalplerimizi, rencide etmiyor, bizi taltif ediyor. Ya kabavetinden ne yani? Yani ahmaklığından. Değil mi yani? Ama hemen arkasından taltif ediyor. Ya da başka esbabına, ha canım ben ondan değil, çok işim var da falan. Taltif ediyor bizi. Ya nezih konuşuyor, kırmıyor bizi, kucaklıyor, itmiyor, çekiyor. Ama diyeceğin de diyor. Tabii ya, maksat hasıl oluyor yani. Ya diyor ki mesela, tabiiyun münkir kısmına derim ki diyor. Ya tabiiyun zaten inkar edenler Allah'a, tabiatçılar. Ama yine tabiiyun münkir, ya ben münkir değilim ki diyerek tabiatçıyı kendine çekiyor. Ya çok nefis bir üslup yani. Tabii. Ya kabavetinde, şimdi Kur'an-ı Kerim'in üslubunu anlatıyor ya, kendi de üslubunu konuşturuyor yani. Kur'an anlatırken üslubunu konuşturuyor. Ya kabavetinden veya başka esbaba binaen her vakit bütün Kur'an'ı okumayan veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar Kur'an'dan mahrum kalmamak için her bir sure birer küçük Kur'an hükmüne. Hatta her bir uzun ayet birer kısa sure hükmüne, makamına geçer. Ha mesela kardeşim hiç olmazsa Elham'ı bilir. Evet. Hiç olmazsa her namazda bir defa Elham'ı okur her rekatta. Doğru mu? Ve mutlaka okuması lazım. Bak onun için diyor Kur'an Fatiha'da Fatiha dahi Besmele'de münderiç olduğuna ehli keşif müttefiktirler. Cenab-ı Hak Kur'an'ı Fatiha'da Fatiha'yı da Besmele'de özetlemiş tabiri caizse. Bakın her Müslüman her işinin başında Bismillah çeker. Yani Kur'an'ın içeriğini özetleyen bir çekirdek gibi onu alıyor midesine, ruh midesine. Nasıl ki bugünümüzde bazı öz şeyler icat edilmiş. Mesela bir hap alıyor kardeşimiz. Bir kilo etin vitaminini içinde bulunduruyor. Bir kilo etin vitaminini. Sanki Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumaya fırsat bulamayanlar, keşke hepsini okusalar. Hiç olmazsa bir suresini okuyarak Kur'an'ın içindeki manaları midesine indiriyor. Ruh midesine. O ruh midesi o Kur'an'ın hakikatlerini alıyor, emiyor ve manevi hayatını canlandırıyor. Hele hele bir de anlayarak, hissederek, Cenab-ı Hakk'a muhatap olarak okusa, Allah'ın izniyle o Kur'an okumadan elde edilecek neticeyi kemaliyle inşallah kendi derecesine göre hissedar olur inşallah. Olmadı, hiç olmazsa her namazda Fatiha okur. Ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum diyenler aslında farklı bir şekilde ifade ediyorlar. Aslında herkes Kur'an-ı Kerim okumasını bilir. Ama yüzünden okumasını bilmiyordur. Yoksa Kur'an'ı Fatiha'yı okuyanlar Kur'an okuyordur. Evet. Her namaz kılan insan Kur'an okumasını biliyordur ve her namazda Kur'an-ı Kerim okuyor. Fatiha'yı okuyor. Zamm-ı Sure'yi okuyor, değil mi? Ya elhamd besmele çekiyor. Besmele bir ayettir Kur'an'da. Dolayısıyla her Müslüman her vakit Fatiha'yı okumakla ve hiç olmazsa besmele okumakla fakat hiç olmazsa namazların dışında da boş zamanlarımızda ya ezberimizden ya da okumasını bilmiyorsak okunan elhamdülillah günümüzde çok güzel gelişmiş şeyler var. CD'lerden, kasetlerden, değişik şeylerden Kur'an dinleyerek o ihtiyacımızı inşallah karşılayalım. Cenab-ı Hak Kur'an'ın tamamını okumaya fırsat bulamayan bizler için Kur'an'ın bütün hakikatlerini surelerde, kısa surelerde, ayetlerde derc ederek onlar okuduğumuz zaman Kur'an'dan elde edeceğimiz hakikatleri hiç olmazsa öz olarak elde etmemizi nasip etmiş. Bu da Allah'ın bize lütfettiği bir ihsan, ikram. Evet, ikinci ışık Kur'an'ın veciz olmasının, üslubunun harikalığının. Ayat-ı Kur'aniye, emir ve nehi, vaat ve vaid, terhib ve terhib, zecir ve irşad, kasas ve emsal, ahkam ve marif-i ilahiye ve ulum-u kevniye ve kavanin ve şerait-i hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye ve hayat-ı kalbiye ve hayat-ı maneviye ve hayat-ı uhreviye gibi sayacak. Bırakıversen ölünceye kadar yazacak. Kur'an'ın nelerden bahsettiği bitmeyecek. Fesubhanallah. Saydı gibi artık. Ne yapalım? Mecbur başka konulara geçecek. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hangi şeyleri içine alıyormuş? Tabakat-ı kelamiye. Kelamın konuşmanın tabakaları. Hani bir insan ya emreder ya sakındırır. Ya vaat eder. Bak şunu yaparsan şöyle verir. Ya korkutur. Bak ha. Vesaire değil mi? Konuşmanın değişik üslupları var. Evet. Ne kadar çeşitli konuşma üslupları varsa hepsi diyor Kur'an-ı Kerim ayetlerinde var. Kur'an-ı Kerim'in üslubundaki vecizlik bir açıdan da böyleymiş. Çok enteresan. Bir okuyalım. Emir ve nehi. Yani Cenab-ı Hakk'ın emretmesi bunlar farz ibadetler. Bir de nehyetmesi bunlar da haramlar. Emir farzlara bakıyor, nehi haramlara bakıyor. Yani yasaklara bakıyor. Vaat ve vaid. Vaat, vaat etmek Türkçe'ye geçmiş. Yani söz vermek. Şunu yapanlara şöyle şöyle yerler vereceğim. Şöyle şöyle mükafatlar vereceğim. Ama en büyük mükafat rızai ilahiye mazhar olmak. Radiyallahu anhum ve radu an. Ayet. Allah onlardan razı oluyor. Onlar da Allah'tan razıdırlar. En büyük makam bu. Buna varıncaya kadar. Yani kalbimizden, içimizden geçen en küçük istekten Cenab-ı Hakk'ın rızasına varıncaya kadar bütün mertebeleri Cenab-ı Hak bize vaat ediyor. Bir de vaid, bu da cezalandırma, azap etme, tehdit ifadeleri. Bu da tehdidin her türlüsü. Ha, örnekleri var bunların, onlara girmeyeceğiz. Terhib ve terhib, bir de teşvik ediyor. Bir de korkutuyor. Teşvik etmenin de korkutmanın da. Zecir ve irşat, sakındırma, yönlendirme. Bir var sakındırıyor, aman ha dikkat, yakar manasında. Bir de hadi hadi ne duruyorsunuz? İşte bu üslupları daha kasas ve emsal, yani tarihten örnekler vererek, dar meseleler getirerek, o yaşanmış hadiseleri bizim önümüze sererek canlandırıyor onları. Olayları canlandırıyor. Mesela deriz ya, bizim verdiğimiz örnekler daha çok hayali. Kur'an'ın verdiği örnekler hakikattır. Hayal değildir. Kur'an'da bir örnek verilmişse hakikatin ta kendisidir o. Evet. O açıdan da başka ahkam ve marif-i ilahiye. Bir de hükümler var. Yani bizim gerek özel yaşantımızı, gerek toplumsal yaşantımızı ilgilendiren Kur'an'ın hükümleri var. İç dünyamızı mesela bir hüküm söyleyeyim. İçinizden de olsa Allah'a inkar edemezsiniz. Bak, inkar ettiğin zaman insan kafir oluyor. İçine müdahale ediyor. İçinden de olsa bir iyiliği yapmaya niyet etsen mükafatını alıyorsun. Bak, içine müdahale ediyor. Muhatap. Yani şeyin, Kur'an'ın üslubunun bize hitap ederken hangi konuşma tabakalarını kullandı, neyimize hitap ediyor? Her şeyimize hitap ediyor. Daha marifi ilahiye, marifetullah'la ilgili bütün hitapları biz neden öğreniyoruz? Yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Onu da Allah bize Kur'an'da hitap ediyor. Başka ulumu kevniye, kainattaki fenni ilimler ve kavanin, Allah'ın kainat yarattığı bütün kanunlar ve şeraiti hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiye, özel hayatımızın özellikleri, toplumsal hayatın özellikleri, hayatı kalbiye ve hayatı maneviye ve hayatı uhreviye, fesübhanallah. Dünya hayatı, uhra hayatı, kabir hayatı, berzah hayatı, haşir hayatı, ruh hayatı, hayal hayatı, kalp hayatı, düşünce hayatı, sevgi hayatı, Allah, nefret hayatı, merak hayatı. Evet. Ya hepsini Kur'an-ı Kerim konuşma tabakası olarak bize hitap ediyor. Bunlar gibi diyor, tabakatı kelamiye, yani konuşmanın tabakaları bir. Ve marifi hakikiye, hakiki marifetler, bilgiler. Hacatı beşeriye, insanların bütün ihtiyaçlarını delalatıyla, işaratıyla cami olmakla beraber. Oldu mu şimdi? Hani dedik ya, Kur'an-ı Kerim camidir. Neyi camiymiş? Bu anlatılan ve aklımıza gelen her ihtiyacımızı Kur'an-ı Kerim ya açık açık ya da işari işari Kur'an içinde bulunduruyormuş. Bunların hepsini. Evet. Bir tane işari söyleyeyim. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin işari manalarından birisi. İmaya burada bir tane, birkaç tane örnek var. Ona bakacağız inşallah, okuyacağız fırsat bulursak. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hikayeleri anlatılır. Değil mi? Tabi yaşanmış bir olay malum. Ve Firavun Allah'a karşı uluhiyet iddiasında bulunmuş. Ona karşı da Allah Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber olarak göndermiş ve bir mücadele var. Uluhiyet iddiasında bulunan, Allah'a karşı gelen birisi, bir de Allah'a çağıran, Allah'a itaat eden, insanlar doğru çağıran Musa Aleyhisselam. Diyor ki Muhittin Arap Hazretleri, bunun bir işareti şudur ki her insanda bir Musa ve her insanda bir Firavun vardır. Yani o dış alemde Musa Aleyhisselam'la Firavun'un karşılıklı mücadelesi, her ne kadar bu bir gerçektir, yaşanmış bir olaydır, doğrudur. Fakat diyor işari bir manu olarak diyor insanda da diyor bir Musa, bir Firavun vardır diyor. Her insan diyor içinde kötülüğü emreden, kötülüğün timsali olan bir nefis ve her insanda iyiliği emreden, iyiliğin timsali olan bir melek vardır. Dolayısıyla Musa'ya Aleyhisselam'ın taraftar olmak, Firavun'a kızmak isteyen her insan aslında kendi nefsine kızsın ve kendindeki Musa'yı temsil eden meleğe taraftar olsun. Bak işari bir mana.
Peki ya, Firavun'dan hepsi kötüyse Hazreti Yusuf da Firavun olmuş.
Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Firavun, Allah'a isyan eden Firavun. Fakat bir de Firavun kelimesi kral anlamında kullanılıyor. Sultan anlamında kullanılıyor. Yani bir yönetici anlamında. Yönetici anlamında elbette bu kelime kötü değil. Ama kötü bir adamın adı olduğundan dolayı, mesela diyelim ki bir örnek verelim. Karun diye tarihte bir adam yaşamış. Adı Karun. Biz Karun'u kötülüyoruz. Şöyle bu kadar Allah'ın verdiği nimetlere isyan etmiş. Bu nimetleri Allah bana lütfetmişti. Ama içimizde birisi de ismi Karun olsa, biz o Karun'u kötülediğimiz zaman şu içimizde bulunan bir Karun'u da kötülediğimiz anlamına gelmez. Burada kötülenen Firavun, Cenab-ı Hakk'a karşı gelen, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye haşa isyan eden o zat. Onu kastediyoruz. Ama Firavun aynı zamanda isim olarak Mısır krallarının bir unvanıdır. Evet, unvanı haline gelmiş. Nasıl ki Osmanlı padişahlarının unvanı sultandır. Sultan diyorlar değil mi? Onun gibi. Evet.
Cevabını aldın mı bak?
Evet. Kur'an-ı Kerim bu anlatılanların tamamını ve daha aklınıza gelecek her türlü konunun diyor ya açık işareti, ya açık manasıyla ya işaretiyle, hatta biraz sonra diyecek, orada okuyacağım onu öbür tarafta. Ne diyor? Huz ma şi'te lima şi'te. Yani istediğin her şey için Kur'an'dan her ne istersen al. İstediğin her şey için Kur'an'dan her ne istersen al. İfade ettiği mana o derece doğruluğuyla makbul olmuş ki ehl-i hakikat mabeyninde durub-ı emsal sırasına geçmiştir. Neredeyse atasözü olmuştur. Ayat-ı Kur'aniye'de öyle bir camiyet vardır ki her derde deva, her hacete gıda olabilir. Evet. Her derde deva, her hacete gıda. Ne demek? Yani insanın iki şeyi vardır. Bir, zararlı şeylerden korunmak. İki, faydalı şeyler elde etmektir. Üçüncüsü var mı? Ben düşündüm bulamadım. İnsanın ya zararlı şeyleri vardır, ondan uzak durmak ister. Ya faydalı şeyleri vardır, onları elde etmek ister. Evet. Bu dünyevi olarak maddi açıdan böyledir. Manevi açıdan da böyledir. Bütün zararlı şeylerden korunmak istiyorsanız, o zararlı şeylerden korunmanın yolları da diyor Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bütün istediğiniz şeyleri elde etmenin yolları da Kur'an-ı Kerim'de vardır. Dolayısıyla diyor, okuyayım bir daha, her derde deva, yani her problemi yok edecek, her sıkıntıyı giderecek, her zararlı şeyi def edecek deva ve her hacete, her ihtiyacınıza da diyor gıda olabilir. İfadeler çok, kendisi de veciz konuşuyor. Evet, öyle olmak lazım gelir. Çünkü daima terakkiyatta katı meratip eden bütün tabakat ehli kemalin rehber mutlakı elbette şu hasiyete malik olması elzemdir. Dikkat edin, bir cümleyi bir okuyayım. Çünkü daima terakkiyatı katı meratip eden bütün tabakat ehli kemal. Bütün tabakat ehli kemal ne? Yani hadis ilimlerinde mi, din ilimlerde mi, manevi ilimlerde mi, fenli ilimlerde mi, fizikte mi, kimyada mı, biyoloji fark etmez. Hangi kemal noktasında, ubudiyette mi, takvada mı, ihlasta mı, samimiyette mi, sadakatte mi, marifet-i ilahiyede mi, muhabbet-i ilahiyede mi, aşk-ı ilahiyede mi fark etmez. Hangi kemal tabakasında olursa olsun. Evet. Sürekli terakki var mı her insanda? Evet. Öyleyse diyor, gerek maddi gerek manevi bütün mertebeleri içinde bulundurması lazım ki Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar maddi manevi bütün ilimleri içinde bulundurması lazım ki onları diyor her insan her zaman alabilsin. Enteresan ya. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim camidir. Yani insanlığın ulaştığı ve ulaşacağı her şeyi, bakın mesela bir örnek vereyim. Maddi örneklerden. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın biliyorsunuz uzak yerlere kısa zamanda gitmesi ve Belkıs'ın şeyini, tahtını maddi olarak da oraya celbetmesi söz konusu. Kur'an'da anlatılıyor bu olay. Biz de hemen hemen her Müslüman bunu bilir. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını almış getirmiş Allah'ın izniyle diye. Arkasında Süleyman Aleyhisselam "Hâzâ min fâdl-i Rabbi" demiş. Bu Allah'ın bir fazlıdır, bir lütfudur, bir ikramıdır demiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın getirmesidir işi. O getiren o. Allah getiriyor. Ama Süleyman Aleyhisselam ona vesile olduğu için Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi oluyor o. Mesela Peygamber Efendimiz parmaklarından suyu akıtıyor. Akıtan Peygamberimiz değil. Mecazi anlamda biz akıtıyor diyoruz. Hakikatte o suyu o parmaklardan yaratan Allah. Ama Peygamberimizin mübarek elleriyle bu olduğu için Peygamberimizin mucizesi oluyor değil mi? Peygamberimiz mübarek ellerini kaldırıyor, ayı ikiye bölüyor. O mübarek elin hürmetine Allah ayı ikiye bölüyor. Bölen Allah. Ama Peygamber Efendimiz'in işareti böldüğü için onun mucizesi oluyor. Şimdi Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını getiriyor. Bildiğimiz bir mucize. Üstad Hazretleri diyor ki bu ayet diyor insanlığın ulaşabileceği en nihai hududu diyor, belirliyor. Çiziyor. Diyor ki ey insan, benim sözümü dinleyen bir kulumun isteğini yerine getirmek için o tahtı uzak mesafeden buraya getirdim. Eğer siz de benim kanunlarıma, maddi manevi kanunlarıma, kevni veya şer'i kanunlarıma güzelce uyarsanız, çalışırsanız, hadi göreyim sizi. Destek veriyor, teşvik ediyor. Siz de buna veya buna yakın bir seviye ulaşabilirsiniz diyerek işaret eder diyor. Onun için diyor, seslerin nakli, evet, hatta diyor insan maddeyi de nakledebilir, bu yolda açıktır. Bak, Cenab-ı Hak bir peygamberin bir mucizesini aktarırken, aynı zamanda hem kısa zamanda uzak yerlere gidilecek vasıtaların bulunacağına, uçak gibi, tren gibi, hem de çok uzak yerlerdeki şeylerin bizzat aktarılacağına seslerin ve görüntülerin nakli oldu. Şimdi maddenin nakli için uğraşıyorlar. Bakın demek ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan olaylar dikkatle incelenir ve işlenirse, uzmanları buna kafa yorarlarsa, şimdiye kadar, şimdi ve bundan sonra bulunacak bütün maddi terakkilerin hepsinin içinde bulunduğu, zaten manevi terakkilerin içinde bulunması tabidir. Öyleyse diyor, madem Kur'an böyle bir hitap özelliğini içeriyor, öyleyse bütün bu güzellikleri içinde bulundurması lazımdır. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim benzersizdir. Bir açıdan yani. Üçüncü ışık. Kur'an'ın i'caz-kârâne icazıdır. Yani mucize-kârâne veciz olmasıdır. Kâh olur ki uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki güzelce silsileyi gösterir. Hem kâh olur ki bir kelimenin içine sarihan, işareten, remzen, imaen bir davanın çok burhanlarını derc eder. İfadeye bakın, biraz daha ince konuşmaya başladı. Diyor ki bazen bir kelimede sarihan, açıkça, işareten, zaten bizde var değil mi, kelime olarak kullanılıyor, işareten, bir de diyor remzen, ondan daha ince, işaretten daha ince. Yetmedi, imaen diyor bir davanın çok burhanlarını, bir iddianın çok delillerini okuyacağız birkaç tanesini. Onları diyor içine yerleştirir. Allah Allah. Çok enteresan. Bazı şeyleri sık sık söylemenin zararı olmaz. Bazı olaylarda örneklemek yapmak lazım ki daha net anlaşılsın. Buna bir örnek ben müsaade ederseniz arz edeyim. Yedinci şuada tevhid delilleri olarak anlatılan üç ayet. Ayetin birisi bir arının, zehirli bir böceğin içinden Cenab-ı Hak şifalı gıdayı çıkarması. Ayetin biri bu. Zehir, şifa. Zıt değil mi bunlar? Aykırı şeyler. Bir ayet devamında fışkı ve kan ortasından safi, beyaz, içmesi güzel, gıdalı sütü çıkarması. Şimdi bu da zıt şeyler. Affedersiniz, Kur'an dediği için diyoruz. Fışkı ve kan, karşı tarafta süt. Zıt şeyler. Zıt şeyler. Tabii bunlar aynı zamanda haram helal. Zehir, yasak, sakıncalı. Şifa, bal şifa. Affedersiniz, kan, fışkı haram. İçilmesi ve yenilmesi haram ama süt helal. Arkasından bir ayet daha. Daha henüz içki haram kılınmamış. Bu ayet indiğinde. İçki haram değil. Ama içmeyen sahabiler var. Hiç hayatında içki ağzına içki almayan sahabiler var. Ama içmek de haram değil. Onun için içenler de var. Sahabi, mümin namazını da kılıyor ama içki de içiyor. Haram değil ya. Bu ayet indiğinde. Bu ayet, üçüncü ayet de şu. Siz diyor Cenab-ı Hakk'ın yarattığı üzüm ve hurmadan tettehizûne minhu sekaran ve rızgan hasena. Yani hem sarhoş edici, aklı bulandırıcı içkiler elde edersiniz, hem de güzel rızık elde edersiniz. Mesela üzümün pekmezi gibi, değil mi? Hurmanın kullanılması gibi. Ne oldu şimdi? Ha, Allah'ın verdiği nimetler anlatılıyor bize. Değil mi? Bunu anladık, açık. İşareten de bazı şeyler anlaşılabilir de. Bazı sahabeler bundan ne anlamış biliyor musunuz? Allah burada içkiyi fışkıya ve zehire benzetiyor demişler. Çünkü güzel rızık karşısında yukarıda geçen ayetlerde süt var. Onların muadilinde bir de bal var. Halbuki burada seker dediği, içki sarhoş edici özelliği itibariyle önce geçen ayetlerin birisinde fışkı ve kan var, benzeri. Öbüründe zehir var. Ha demek ki Allah bize içkinin fışkı ve kan gibi olduğunu, zehir gibi olduğunu, tehlikeli olduğunu ima ediyor. Demişler, daha içkinin haram olduğu gibi bir şey yok. Ve içkiyi bırakanlar olmuş. Ve subhanallah. Ya. İbn Abbas anlatıyor. Abdullah İbn Abbas Hazretleri. Ben diyor çok küçük yaşlardayken Hazreti Ömer benim meşruiyet heyetine alırdı diyor. Abdurrahman İbni Avf Hazretleri olacak herhalde. O da yaşlı sahabilerden. O da böyle biraz, yani çocuğun aramızda ne işi var der gibi. Küçük sahabi Abdullah İbni Abbas. Hani Ömer bunun ne işi var aramızda falan der gibi böyle biraz sorgu sorar, sorgular mahiyette bakınca Hazreti Ömer anlamış meseleyi. Zeki insanlar hakikaten. İbn Abbas diyor ki ben anladım diyor, Ömer diyor bana bunu diyor soracak, bir şey soracak bana diyor Hazreti Ömer için. Neyse, bunları bir ara geldiklerinde sormuş Hazreti Ömer Efendimiz, siz demiş bu İzâ câe nasrullah ayet-i kerimesi nasıl anlıyorsunuz suresini? Hani Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman diye Nasr suresi nazil olmuş malumunuz. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz demiştir ki işte bu Allah'ın peygamberimize ve sahabelere ikram ettiği yardımını anlatıyor. İkramını anlatıyor, ihsanını anlatıyor. Böyle tek tek sormuş, gelmiş Abdullah bin Abbas Hazretlerine demiş, sen ne diyorsun ya Abdullah? Demiş ki ya Emir al-Müminin, ben onların dediklerinden başka bir şey anlıyorum demiş. Bana göre demiş, Allah bu ayetle peygamberimizin vefatını haber veriyor demiş. Ya çok enteresan değil mi? Hazreti Ömer demiş ki vallahi ben de bundan başka bir şey anlamamıştım demiş. Evet. Tabi sahabe efendilerimiz anlamışlar. Tercümanul Kur'an çünkü. Peygamberimizin duasına mazhar olmuş. Kur'an'ın tercümanı unvanını almış. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an. Ya meşhur sahabilerden. He, tabi çok genç çocuk yani diyorum ya. Çok enteresan ya. Onun için Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin, her bir cümlesinin, her bir kelimesinin hem açık manası var, hem işari manası var, hem remzi var, hem iması var. Ya. Onun için diyor, Kur'an-ı Kerim'den her isteyen her istediğini alabilir. Örnek verecek. Çok burhanlarından bir tanesi. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ. Hemen başa dönelim. Çünkü aklımızdan kaçmış olabilir. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim diyor, bazen bir silsilenin iki ucunu, iki tarafını öyle bir anlatır ki, o iki ucun arasındaki her şeyi içine alır. İki uç. Mesela, çekirdek ve meyve diyorsunuz. Çekirdek ve meyve. Ne anladınız? O çekirdekten o ağacı, o ağaçtan, öyle değil mi? O çekirdeği o toprağın içerisinden canlandırıp ağaç yapan, ağacı yapraklarla yeşillendiren, kemik gibi odunları, onun içerisinden güzel nazenin çiçekleri çıkaran, onun içerisinden, devam edin, meyveyi yaratan Allah. Bak, çekirdek meyve diyor. Veya ağaç meyve diyor. İki silsilenin iki ucunu anlatıyor bize. Ya. Mesela bir nutfe su, bir insan diyorsunuz. O nutfeden o insana kadar yaratılan bütün şeyler içinde. İşte diyor Kur'an-ı Kerim bazen bir olayı öyle anlatır ki başını ve sonunu anlatır, ortasındakini diyor akıllara havale eder. Örnek bu işte. Ayet şu. Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerinden birisi de şudur ki ayet. Semavatı ve yer küresini yaratması. Evet. Semavatı ve yer küresi. Evet. Vahtilafu elsinetikum ve elvanikum. Bir de sizin dillerinizi ve renklerinizi farklı farklı yaratması da Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerindendir. Bakın, semavat ve yeryüzünün yaratılması nerede? Ta en sonda insan ve insanın da renklerinin ve dillerinin farklı olması yaratılması. Bir iki uç değil mi? İki ucu anlattı bakın. Bu diyor ayat ve delail-i vahdaniyet. Silsilesini teşkil eden silse-i hılkat-ı kainatın mebde ve müntahasını, yani kainatın yaratılmasının başlangıcını ve sonunu zikir ile o ikinci silsileyi gösterir. Birinci silsileyi okutturuyor. Evet, bir sani hakime şehadet eden sahaif-i alemin birinci derecesi semavat ve arzın aslı hılkatleridir. Yani yaratılmalarıdır. Sonra o asıl gök ve yer yaratıldıktan sonra aslı, temeli gökleri yıldızlarla tezyin. Burada var mı göklerin yıldızla tezyin edilmesi? Ayette yok. Ama diyor ikisinin arasında ne varmış bakın şimdi. Gökleri yıldızlarla tezyin. Evet. Zeminin zihayatlarla şenlendirilmesi. Sonra zihayat, bak daha insan yok. Zihayat. Hayat sahibi varlıklarla. Sonra güneş ve ayın teshiriyle mevsimlerin değişmesi, sonra gece ve gündüzün ihtilaf ve devaran içindeki silsile-i şuunattır. Yani bütün bu işleri Allah yaratıyor ama bunlar da delil, fakat iki cümlenin arasına koyuyor, iki ifadenin arasına koyuyor. Daha gele gele aklınıza gelen bütün semavatla yerin yaratılmasından insanın yaratılmasına kadar ne varsa anlatın tek tek, gele gele ta kesretin en ziyade intişar ettiği mahal olan simaların ve seslerin hususiyetlerine. Evet. En çok değişiklik simalardadır. Mesela gözler herkesin aynı, iki gözdür. Sayı aynı. Kafa herkesin aynı yerdedir. Ama herkeste ayrı olan bir inceliğe dikkat çekiyor Allah. Diyor ki sizin her birinizin rengi, siması, sesi, daha sıralayabilirsiniz, hücresi, DNA'sı, göz rengi, ses, ritimleri, evet, bunlar da Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Bu kadar karışmaya müsait olanlarda ayrılık var mı? En karışmaya müsait olan sestir. Doğru mu? Simadır en karışmaya müsait olan. Evet. Karışıyor mu? Bakın, parmak iziyle bile ayrı yaratmış Allah. Diyor ki, kainatın aslının yaratılmasından insanın yüzündeki simanın değişikliğini zikretmekle ikisi arasındaki bütün olayları anlatmış oluyor. İkisinin arasına koyuyor. Allah Allah. Veciz konuşmanın mucizeliği. Bir ayrı yönden yani. Çok değişik üsluplar. Bu da ayrı bir açıdan. Elhamdülillah. Yani bu Allah'ın rahmetinin ve lütfunun bir göstergesidir. Hakikaten sadece simalarımızın bizim diğer insanlardan ayrı olmamızı gösteren özelliğimizin olması bile, sadece bu bile olsa Allah'ın bizi lütfulandırmasının, Allah'ın bize yaptığı ikramın göstergesi olmaya yeter ya, yeter. Sadece bu bile olsa yeter. Tabii canım, düşünsenize. Sizin yüzünüzün renginde çok değil ya, bir kişi de olsa hayat biter ya. Bir kişi, her şeyle bir aynı. Allah Allah. Madem ki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta, yani ona özel bir şeyin konulması, ona özel bir tabiri caizse alametin, işaretin konulması, teşahhus o demek. Sana özeldir senin yüzün, sana özeldir senin elin, parmağın izi, sana özeldir sesin özelliği vesaire, şahsiliği yani, ona özel yani. Allah sana verdi o özelliği, hiçbir insana vermemiş ve kıyamete kadar gelecek hiçbir insana da vermeyecek. Sana özel şahsiyet vermiş Allah. Demek ki seninle bütün kainatla ilgilenmesi, bütün kainatı idare etmesi seninle özel ilgilenmesine mani değil. Bütün kainatı yaratması seni özel olarak yaratmasına engel değil. Ondan ona intikal ediyor değil mi? Kainattan insana. Allah Allah. Tevhid delili. Birlik delili. Allah'ın varlığının delili ve Allah'ın sana ikramının delili. Sana verdiği önemin delili. Ya ne deliller var ya. Bir ayetten neler çıkarıyor. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim üslup açısından da vecizdir ve mucizedir. Evet, hayret verici bir intizam hakimane bulunsa, üzerinde gayet sanatkar bir hakimin kalemi işlediği gösterirse, ha şu yani, yani senin gibi bütün insanlara benzeme özelliğin olduğu halde, seslerin bütün insanların sesine benzeme özelliği taşıdığın halde, senin simanı, senin sesini özel olarak ayıran bir kudret, bir irade, bir hikmet, evet, o zaman seni karıştırmazsa, seni böyle hikmetle yazarsa, diğerlerini haydi haydi rahat yazar. Oldu değil mi? Delil bu. Şimdi okuyayım cümleyi. Diyor ki, madem ki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizam-ı hakimane bulunsa, evet, üzerinde gayet sanatkar bir hakimin kalemi işlediği gösterilse, evet, elbette intizamları zahir olan sair sayfeler çok düzenli çalışan diğer sayfaların, yıldızların, evet, göklerin, semaların, Allah Allah, onların, evet, elbette intizamları zahir olan sayır sayfeler kendi kendine anlaşılır, nakkaşını gösterir. O doğrudan onu nakşeden, onu yazan katibini, sanatkarını, halıkını gösterir. En karışmaya müsait olanı karıştırmazsa, çok enteresan değil mi? Delil müthiş. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Çok enteresan, çok yüksek konuşuyor. Elhamdülillah. Bir aklımız az anlasa da anlamaya zorluyoruz ya. Bu zorlamamızda geçirdiğimiz zaman da ibadettir. Zorlamak için harcadığımız enerji de ibadettir. Ve inşallah o zorladığımız zihinlerimiz jimnastik yapıyor ve terakki ediyor. İkinci zorlamada daha net anlayacaktır. Üçüncüde daha net böyle. Ne zaman? Ölünceye kadar. İşimiz bu. Kıyamete kadar, ölünceye kadar Cenab-ı Hakk'ın marziyatını, marifetullahı anlamaya, aramaya devam edeceğiz. İşimiz bu yani. Allah bunun için yaratmış bizi. Bazen soruyorlar, çay içer misiniz diye bir yere, bir dostu ziyarete gidiyoruz halatı sormaya. Oradan biri sorsa, hayırdır çay mı içmeye geldiniz? Çay çeken biri görse bizi, çay mı içmeye geldiniz? Yok. Çay içiyorsun. Ya kardeş, gelmişken içiyoruz. Çay içmeye gelmedim ama gelmişken içiyoruz yani. Ya biz bu dünyaya yemeye gelmedik. Ha, gelmişken yiyoruz. Dostumuz bizi davet etmiş, Allah, Rabbimiz bizi davet etmiş misafirhanesine, kendini tanıyalım diye, sanatlarının harikalarının farkına varalım diye. Ama gelmişken Allah da bize sofrayı sermiş, yediriyor. Ya yemeğe gelmedi ama gelmişken helalinden Allah'ın nimetlerinin olduğunu bilerek yiyebiliriz. Onun için biz yemeğe gelmedik. Ama gelmişken yiyeceğiz. Evet. Hem madem koca semavat ve arzın aslı hılkatinde eseri sanat ve hikmet görünüyor, elbette bütün kainatın elbette kainat sarayının binasında temel taşı olarak gökleri ve zemini hikmetle koyan bir sahanenin sair eczalarında eseri sanatı, nakş hikmeti pek çok zahirdir. İşte bu ayet, şu ayet hafi izhar, zahiri ihfa ederek, yani bizim gizli özelliklerimizi ortaya çıkarıyor ama gördüklerimizden bahsetmiyor. İşte gizli olanlar ortaya çıkararak artık sen gizliyi anladın. Ben anlattım. Açıda sen oku diyor Kur'an. Sizde gizli olanları ben gösterdim. Evet, artık açığı da diyor sen. Bakıyorsun, gözün var, kulağın var, aklın var. Onları da sen oku diyerek ikisinin arasını aklımıza havale ediyor. Ölünceye kadar kainatı düşün. Tefekkür et. Ya. Bir tane daha örneği okuyayım, bitireyim. Hem mesela fe'arsilun Yusuf'u eyve sıddık. Bir ayetin sonu, bir ayetin başı. Diyor ki Mısır kralı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hapishaneye atıldığı zamanda, Yusuf Aleyhisselam hapishanede, olayı bir iki cümleyi özetleyeyim. Yusuf Aleyhisselam hapishanede. Hapishanede 8 yıl, 7 yıl, 9 yıl kaldı diyenler var. Değişik ama yıllarca kalmış. Kral bir rüya görmüş. Rüyasında işte 7 tane semiz, bakımlı öküz, 7 tane de zayıf. Neyse, uzun olay. Rüyasını anlatıyor, o zayıfların güçleri yediğini vesaire. Anlatıyor, demişler ki bazıları, senin bu rüyan bir şeydir, safsatadır, bir gerçek tarafı yoktur diyorlar. Kral görmüş rüyayı. Sonra daha önceden Yusuf Aleyhisselam'la hapishanede arkadaş olup da rüyasını Yusuf Aleyhisselam'ı tabir ettiği bir adam, Yusuf Aleyhisselam aklına gelir. Ya hapishanede bir zat vardı der. Der ki hapishanedeki Yusuf bunun hikmetini bilir. Bu rüyanın tabirini bilir diye söylüyor. Arkasından da fe'arsilun, beni gönderin ona diyor. Adam. Ayet bakın. Fe'arsilun, beni gönderin. Başka bir şey ayette yok başka. Ayet devam ediyor. Yusufu eyvessıttık. Arası yok ayetin. Beni gönderin diyor. Arkasından ey Yusuf, ey doğru zat diye başlıyor. Nerede arası? Fe'ersilun kelamıyla Yusuf kelime arasında şunlar varmış. Evet, şunlar varmış. Yani Cenab-ı Hak iki olayın başıyla sonunu söylüyor, ortasını bize bırakıyor. Neymiş ortasıymış bakın. İlâ Yusuf'e liyestâbara min er-ru'yâ. Yani beni Yusuf'a gönderin. Ona ondan rüyanın tabirini isteyeyim. Dedi o adam. Fe'erseluhu, onu da gönderdiler. Fezeheb ile sicni, o da hapishaneye gitti. Ve kâle, ve dedi ki ey Yusuf. İşte diyor, bu iki cümlenin arasında bunlar var. Ama hiç bozmuyor değil mi? Beni gönderin dedi. Sonra ey Yusuf, hemen akıl intikal ediyor. Ha demek göndermişler, hapishaneye gitmiş. Ha Yusuf'a da demiş bak. Hiç bozmuyor değil mi insanın şeyini? Hemen intikal ettiriyor ya. Kur'an'ın mucizeliğinin zevkini tattırıyor bize. Evet evet, tattırıyor bize. Zevkini bize tattırıyor. Ne büyük meziyet, ne büyük fazilet. Ya yani bizim gibi insanlara Kur'an'ın mucizelik yönlerinin zevkini tattırıyor. Allah Allah. Büyük meziyet, büyük fazilet. Bu meziyetimizi artıralım inşallah. Evet, örnek çok ama zaman yok. El-Fatiha. Allah'a